Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Kainat Kitabından Okumalar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Kainat Kitabından Okumalar programında bugünden itibaren, bu programdan itibaren inşallah ayet ayet kainatın yaratılışını ve kainatın yaratılışındaki hikmetleri ve bunu bizim nasıl tefekkür edişimizi ve buradan yola çıkarak imani noktada bu ayetlere, bu kevni ayetlere nasıl bakacağımızı, bu ayetleri nasıl tefekkür edeceğimizi ve bu ayetlerden yola çıkarak az önce de ifade ettik, kainatı, gökleri, yerleri, vücudumuzu nasıl tefekkür edeceğimizi konuşacağız kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Bu hafta göklerin tefekkürünü konuşmaya başlıyoruz inşallah. Birkaç ayetimiz var. O ayetler üzerinden konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de gökler anlamına gelen sema ifadesi geçer hocam.
Evet.
Ve semanın, göklerin aslında bizim gördüğümüzden çok daha fazlasının olduğu Kur'an-ı Kerim'de söylenir. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Her programımızda hatırlatıyoruz. Geçen hafta da bitirirken programımızı hatırlatmıştık dostlara. Kur'an-ı Kerim bilimden önce geliyor hocam.
Evet.
Siz bunu defaatle vurguluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla belki birileri uzaya çıktı. Göklerin ne kadar büyük olduğu fotoğraflandı, videolar çekildi. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce söyledi.
Evet.
Göklerin ne kadar büyük olduğunu, bizim hayal edemeyeceğimiz, tahayyül edemeyeceğimiz kadar geniş alemlerin olduğunu işte bu ayetlerde ifade ediyor. Bu ayetlere baktığımızda, yaratılışımızı da düşündüğümüzde göklere bakışımız nasıl olmalı, tefekkürümüz nasıl olmalı diye bugünkü programımıza başlayalım hocam.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi bu önemli bir soru. Netice itibariyle Allah-u Teala daha önceki programlarda söylediğimiz üzere kainatı halk etti, yarattı. Hı hı. Ama bu yaratma başıboş, kendiliğine bırakılmış ya da rastgele olan bir yaratılmanın ya da var olmanın karşılığı değil.
Bir maksada, rastgele bir patlamayla olan bir şey değil.
Kesinlikle. Yani şöyle, bazen bu süpernova diye isimlendirilen bir patlamadan bahsedilir. O yıldızın, hı hı, patlamasından falan bahsedilir. Netice itibariyle bir şey patladıysa da onu yaratan bir varlığın kaçınılmazdır varlığı. Artı o patlamadaki fail de, yine o patlamayı yapan da yine bir yaratıcıyı ve o patlamayı yapacak bir faili gerektirir.
Hı hı.
Eğer bugün böyle bir patlamayla böyle bir kainat, böyle bir kozmos ve böyle bir kevni alem dünyaya getirebilecek şekilde, yani bir organizasyon şekliyle, onun her türlü biz kader dediğimiz haliyle, hem insanın hem bütün canlıların hem denizin içinde dışında, yüksek olan yerlerde, alçak olan yerlerde, diplerde, havalarda, bütün varlıkların bir senkronizasyonu, bir uyumundan söz konusu bahsettiğimiz şey. Öyle olunca tabii ki onların söylediği haliyle bir patlamanın karşılığı da olsa şu soruyu sormak lazım. Bir patlama eğer bir parçadan meydana geliyorsa, o zaman o parçanın birbirine benzerlerinin olması gerekmiyor mu çok alanda? Yani eğer o patlamanın içerisinden bir güneş çıktıysa, bir Merkür, Venüs, Dünya, hı hı, çıktıysa, bunların da kalıp olarak birbiriyle benzeşmeleri, atmosfer olarak birbirleriyle benzeşmeleri vesaireleri gerekmiyor mu?
Yapısal olarak.
Yapısal olarak da bu patlamanın eğer doğruluğunu kabul edersek, biraz eksik bir bilgiyi ifade ediyor gibi geliyor.
Bakıyoruz birisi bir ateş topu.
Evet.
Bakıyoruz birisi işte topraktan oluşan, içerisinde yaşanabilir bir
şöylece ateş mekanizma. Topu var, bir toprak mekanizması, hı hı, var, bir kayaç varlık var, bir gaz kütlesi, hı hı, var. Gaz kütleri içerisinde kendi içerilerindeki dondurucu kütleler var, eritici kütleler var. Yani her birinin farklı farklı bir fonksiyonu var, farklı farklı, evet, bir yapısı ve yapı taşı var. Böyle olunca tabii biz 4,5 ile işte 5 milyar yıl kadar önceden bahsedilen bir patlamanın failini de sorgulamakla mükellefiz. Eğer böyle bir patlama gerçekse, hı hı, eğer bilim de bunu ispat ettiyse, o zaman bunun faili kimdir? Bu faili, bu işi yapan kimdir sorusunu aramak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak açık açık söylüyor, onun faili biziz diye. Yine burada sema ve semavat kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de çokça defa geçer. Tekil olarak yani müfred olarak 120 defa geçer. Çoğul olarak, cemi olarak da 190 defa geçer. Toplamda 310 defa. Biz sema ve semavat, bunu bazen yağmur anlamında, bazen yükseklik, bazen atmosfer anlamlarında görürüz. Özellikle yedi gök kelimesi geçer. Bu yedi gök kelimesi 7 defa yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. 6 günde yaratma hadisesi var. Yine 6 defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ancak burada sizin sorduğunuz sorudan hareketle çıkacak olursak, bu varoluş, bu yaratılışın mükemmelliğiyle birlikte niçin yaratılmış ve varolunmuşluğu da bizi ilgilendiriyor. Sadece vakanın bir bilimsel izahtan ibaret olmadığını, onun imana döndüren, imana taalluk eden tarafının varlığını hem kabul hem de imana takviye olması adına bir kabulü gerektiriyor olduğunu görmek gerekiyor. Yani aslında göklerin hem yaratılması, bunu aklın ve tefekkürün de kullanılarak yüce yaradana, Allah'a ulaşılması esası vardır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Estaizu billah inne fi halqis semawati vel ardı vaktilafil leyli ven nehari le ayatil lu'ilil elbab buyurulur.
Eyvah.
Yani şüphesiz göklerin yerin yaratılışında gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelişip gidişinde akıl sahipleri için. İşte buradaki asıl bizi ilgilendiren tarafı elbette ki gökler yaratılmış. O göklere bir düzenleme, işte milyarlarca yıldız tanesi ya da kayaç parçası konulmuş, göklere ampul gibi asılmış. Orada bir duruş sergiliyorlar ve küllün yecriyle ecelin müsemma dediği bir akışa tabiler. Ve bu haliyle bir mükemmel dizayn söz konusu, bir mükemmel nizam söz konusu, düzen söz konusu. Ardından Cenab-ı Hak bunların her biri akıl sahipleri için delildir buyuruyor. Akıl sahipleri için. Demek ki akıl kullanmak gerekiyor bu anlamda. Aklı da sadece bilimsel perspektifte, sadece bir pozitivist anlamda bir bilgiyi elde etme olarak değil, o bilginin varlığında biz imanımızı da geliştirecek derecede aman ya Rabbi dedirtecek sahnelere şahit olacağız. Bunu kaçırmamak gerekiyor. O yüzden veriyor Cenab-ı Hak bu aklı. Çünkü bir yaratıcısız olmuyor. İnne fî halkis semâvât ifadesi, halk ifadesi yaratmanın karşılığıdır. O zaman bu yaratmada bir fail gereklidir. O failin kimliği burada esastır. Yani bilimde çıkış olmadığı zaman, bir yerden çıkamadıkları zaman yaptıkları şey rastgeledir, kendiliğinden olmuştur vesaire gibi ifadelerle anlam bulur, karşılık bulur. Yani bir sanat harikasını seyrederler ama sanatkâra hayran olmaktan imtina ederler. Böyle bir hal söz konusu. Bir diğeri Cenab-ı Hak, tabii biz bu ayetlerin tamamında bunları göreceğiz. Bir tesviye, yani bir seviye, bir kalite, bir kader takdirde bulunarak yaratmış. Ona bir ölçü koymuş, bir nizam koymuş. Yine mahlukat içerisinde her birini bir ikram vesilesi kılmış. Mesela güneş var, biz güneşten istifade ediyoruz. Ay var, aydan istifade ediyoruz. Yıldızlar var, kim bilir nasıl istifade ediyoruz. Onları da biz çok fazla tespit edebilmiş değiliz. Ama vaka böyle bir terbiye metodu içerisinde bir nizam kurulmuş ve her birine bir yazılım yüklenmiş. Yani bir kader perspektifi çizilmiş. Bugün güneşin bir kaderi var. Ayet-i kerimelerdeki işte güneş dürüldüğü zaman diyor, ay dürüldüğü zaman diyor, yeryüzü dürüldüğü zaman diyor, söndürüldüğü zaman diyor. Demek ki onun da bir zamanı var. Li eceli müsemma denilen, tayin edilen bir vakti var. O vakte kadar görevini yerine getirecek. Görev bittikten sonra da asıl hakikat başlayacak. İşte biz, bilim her zaman için Kur'an'ın arkasından gelir. Bilim Kur'an'ı takip eder, Kur'an hep öndedir diye bu yüzden söylüyoruz. Neticede bu bütün mahlukata Cenab-ı Hak yine bir devamlılık vermiş, daimilik vermiş. Yani bir yıldızın görevi bittiği zaman, bir meteorun görevi bittiği zaman o kara delik denen çukur içerisine akıp gidiyor. Ama yerinde bir başkası daha var. Onun yanında bir başkası daha var. Belki bir başkası parçalanıp çarpmalarla birlikte iki üçler oluyor. Bu şekliyle bir düzen kurulmuş. Yani bir dönüş söz konusu. Bu ayet-i kerimedeki وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ dediği. Yani gökyüzündeki bir dönüş. Biz onu daha çok atmosfer içerisindeki hareketlerde ya da atmosfer katmanlarında görüyoruz. Mesela bir troposfer tabakasındaki gaz kütlelerinin varlığıyla İşte dışarıdan gelecek olan tehlikeli ışınların geriye gönderildiğini, onların dünyaya tesadüf ettirilmediğini, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vazife tayin ettiğini görüyoruz. Bunu inşallah konuşacağız biraz sonra.
O düzenden bahsettiniz ya hocam. Mesela bazen böyle filmler çıkıyor karşımıza. İşte kıyamet senaryolarını canlandırdıkları filmler. İşte ay dünyaya yaklaştı diyor. Evet. Veya ay dünyadan uzaklaştı diyor. İşte denizler geri çekiliyor veya denizler taşıyor vesaire. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu düzen milim şaşmıyor.
Şaşmıyor.
Yani güneş belki bir milim bize yaklaşsa çok daha yakıcı olacak.
Yakacak.
Biraz uzaklaşsa çok daha dondurucu olacak. Dünyanın düzeni bozulacak. Aynı şekilde ay işte biraz yaklaşsa uzaklaşsa. Belki dediğiniz gibi yıldızların kim bilir ne faydeleri ne bize katkıları var onu bilmiyoruz. Bu düzenin bozulmaması da yani başından itibaren işte o patlamayı başlangıç sayalım ki bize göre öyle değil. Bugüne kadar milim şaşmamasının karşılığında bile ya bu bir kul yapısı olsaydı veya kendiliğinden olan bir şey olmuş olsaydı ya illaki bozulurdu. Demek ki bir ilah var denilebilir aslında burada bile.
Karşılığı bu aslında. Kur'an-ı Kerim'de yine göreceğiz o ayetleri okurken. Hadi oluştursalar ya böyle bir şey diyor mesela. Mesela bugünün teknolojisi.
Böyle bir düzen oluştursalar.
Evet, yani mesela bir tüm dünyadan herhangi bir yerden bir kaya parçası alalım. Kaldıralım orada bir yere yerleştirelim. Ya da orada ayrı bir yörünge bazında bir şey oluşturmaya çalışalım. Acaba bu imkanı yapabilir miyiz, uygulayabilir miyiz? Bu mümkün müdür? Çünkü eşşemsu vel kamari ve husben yaratılırken güneş ve ay bir hesapla. Sadece güneş ve ay değil, bütün galaksi, bütün kozmos aynı şekilde bir hesap kitabı içerisinde, bir nizam içerisinde ve tayin edildikleri hal ile hiç kesintiye uğramaksızın, bir eksik ve noksan olmaksızın la yestakrimuna saaten ve la yestakhirun. Yani ne gecikiyor, ne öne geliyor, ne ileri gidiyor.
Eyvallah.
Bu haliyle bir evveline ve ahirine göre daha böyle rakik, daha dakik, daha ince bir planla planlanmış vaziyette. Yalnız bu planı sadece bir güneş bandında düşünmemek lazım. Güneşin kendi içerisindeki yanmasını düşünelim. O yakıcı maddenin, işte helyum gazlarının vesaire gazların içerisinde devamlı yanar halde olmaklığını düşünelim.
Evet.
Bugün biz biliyoruz ki yanıcı maddeler havasız kaldığı zaman havasızlıkta sönerler. Ama ona o şeyi veren, hatta geçenlerde büyük patlama diye bir patlama oldu güneş içerisinde. Ultraviyole ışınlar biraz daha fazlaca yayıldı diye haber de geldi. E şimdi Allah içerisine öyle bir
enerji vermiş
ve körük koymuş ki o körük devamlı yanıyor. Yani onu körüklüyor devamlı. Orada bir kendi içerisinde bir hava mı vardır, bir yapı mı vardır? Bunu daha içerisine girip yaklaşıp bulabilmiş vaziyette değiliz. Yine ay da böyle. Ay tek yüzüyle devamlı bize yansıyan bir kayaç parçası ama bir tepsi gibi başımızın üzerinde saatleriyle birlikte duruyor ve bizimle devamlı bir döner halde. Biz bunun dışında yine gezegenler var, aynı galakside olduğumuz gezegenler var. Bunlara baktığımız zaman Allah-u Teala ayeti kerimede hem bu çeşitliliği hem bu yoktan var etmekliği bir de abes olmadığını bize işaret ederek bir gayenin ve bir kıvamın konulduğunu anlatarak yine biraz önce söylediğimiz ayetin akabinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ya burası çok mühim. Yani Allah-u Teala o akıl sahiplerini, yani kafasını gökyüzüne kaldırmış, yeryüzüne bakan, etraftaki hayvanata, nebatata, kendi yaratılışına bakan bu akıl sahipleri, yani Allah'ın yaratma vasfının tecelli ettiği bütün varlıkları seyreden, temaşa eden, akıl sahibi olan kimse. Yani akıllı olursa bir insan, esas akıl imana yaklaştırandır. Ama imandan uzaklaştırıyorsa arkasına da başka türlü bahanelerle, başka türlü ifadelerle karşılık vererek bir red oluşturmaya başlıyorsa burada akıl sahipliği ortadan kalkmış oluyor. Neden? Çünkü ayet-i kerime onların bu akıl sahiplerinin özelliklerini sayarken ayaktayken de, otururken de, yanları üzeri de, yatarken Allah'ı zikrederler. Lelenin yezkürun Allah. Hem hatırlarlar, Allah'ı anımsarlar, Allah'ı hatırlarlar, Allah'ı tefekkür ederler. Ya Rabbi ne kadar yaratmışsın, ne kadar güzel yaratmışsın. Bunların hepsi bir insicam, bir düzen, bir nizam, bir yapı içerisinde dönüyor. Sonrasında onlar diyorlar ki Rabbena ma halakta hâze batıla. Yani ya Rabbi sen bu yaratmış olduklarının hiçbirini boşa yaratmadın. Başıboş da bırakmadın. Ve Sübhaneke fekine azabennar. Yani seni biz şu eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Bu Sübhan ifadesiyle ilgili şöyle söylerler. Yani Allah-u Teala'yı biz kendi akıl dünyamızda tefekkür ettiklerimizle tanıyamamakla müteal olduğunu kabul ederiz. Allah-u Teala deriz. Burada da Sübhanallah der, tenzih ederiz. Yani düşünebildiklerimizden, anlayabildiklerimizden ya Rabbi sen uzaksın. Biz bu kadar akıl edebildik der, acziyetimizi itiraf ederizin karşılığıdır aslında bu. Bu yüzden özellikle bu iki ayet özelinde değerlendirdiğimiz zaman gökler, yer, görülen her şey, Hatta görülemeyen ve bilinemeyenler de bunun içerisinde. Yani şimdi biz yeryüzü ve gökyüzü dediğimiz zaman bulutların ötesinde neler var bir yerleri görebiliyoruz. İşte belli gaz katmanları, kütleleri, kitleleri var görebiliyoruz. İşte bizim öğrencilik dönemlerimizde 90'lı yıllarda periyodik cetvelde 108 element vardı yanlış hatırlamıyorsam 108 ya da 110 element. Şimdi 118'e kadar çıkmış. Demek ki bir 10 element ilave edilmiş. O zaman bu 10 element 118'den 138'e de çıkabilir, 148'e de çıkabilir.
Evet. Onlar yeni oluşmadı, vardılar da biz yeni buluyoruz.
İşte buradaki yoktan var etmeyi anlayabilmek için var olanın, icat olanın, icat edilmesi ya da keşfolunmasının karşılığı değil yoktan var etmek. Yok, öyle düşünün, yok. Yani şimdi geçen bir talebemiz sordu, hocam nasıl anlayacağız bunu? Çok basit, sen bir çiçek tasavvur et ya da sen bir meyve tasavvur et. Ama bu elma gibi olmasın, armut gibi olmasın, muz gibi olmasın. Yani yeryüzünde var olan elmalar gibi ya da yeryüzünde var olan meyveler gibi meyve değil, çiçekler gibi çiçek değil. Sen bir çiçek tasavvur et bakalım. Kokusu da mevcut gibi olmasın. Hocam nasıl yapayım ben dedi. İşte onun adına yok diyoruz. O yokun karşılığında Cenab-ı Hak var. İşte huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batunu bunun karşılığıdır. Yani Allah-u Teala her şeyin evvelinde, her şeyin ahirinde, her şeyin zahirinde ve batınında her şeyden önce vardır. O zaman biz o görülmeyen varlıkları da daha yeni yeni tespit ettiğimizde, işte geçtiğimiz programda verdiğimiz örneklerden bir tanesi, insan genetiğindeki DNA yapısındaki form incelendiğinde biz bir miktar veremiyoruz diyor ama hocamız, doktor hocamız 10 desek birine bile ulaştığımızı söylemek büyük iddiadır diyor. Yani onda birini bile tespit edebilmiş ya da tayin edebilmiş değiliz.
İnsan kendinden bakmalı değil mi hocam her şeyden önce?
Yani elbette.
İşte 20 yaşında bir delikanlı 20 yıl önce yoktu.
Yoktu. Yani ve o oraya tasavvur edilirken kendinden önceki DNA suretlerini, genetik suretlerinin tamamını taşıyarak yani bir kırılmaları da bunun içerisinde. Yani DNA kırılmaları da var, DNA bütünlemeleri de var. Yani bunu sadece bir gen aktarımı olarak görmemek gerekiyor. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan belki kendine kadar gelecek olan süreçte bir dede silsilesi, bir baba silsilesiyle baktığımızda, anne silsilesiyle baktığımızda biz bunu birçok hastalıklarda da görüyoruz. Bakıyoruz genetik yatkınlık vesaire falan var mıdır? Evet. Genlerde eğer böyle bir kırılma varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabinin birisi geliyor diyor ki ya Resulallah diyor benim hanımımdan bir çocuğum oldu ama diyor biraz esmerce bana göre diyor. Acaba benim hanımım bir yaramazlık yapmış olabilir mi size danışmak istedim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Senin diyor develerin var mı diyor. Var diyor. Peki bu develerin diyor içerisinde bazen rengi biraz açık, rengi biraz koyu, rengi biraz sarı, biraz siyahımsı ya da biraz esmer olanı yok mu diyor. Elbette var diyor. Peki niye oluyor diyor. Neden oluyor? Çünkü diyor onun diyor üst neslinde mutlaka vardır ya Resulallah. Oradan geçiyordur bu miras ona diyor. İşte senin de üst neslinde mutlaka bir yerlerde bu vardır. O miras oradan geliyordur diyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bize aslında bir genetik formu veriyor. O genetik formunu Kur'an bize bildiriyor zaten. Bunu inşallah insanla ilgili olan bahiste konuşacağız.
Göklerden uzaklaşmayalım.
Göklerden kaçmayalım biz bu tarafa gelelim. Eyvallah. Tabii bu yine ayet-i kerimede bize işaret edilen geceyle gündüzün nizamlanması ve birbirine iç içe girdirilmesi hadisesi. Buradaki vaktilafil leyli ve nehar dediği, yani gece gündüz birbirinin hilafına. Yani bir tarafta gece varken bir tarafta gündüz var. Bu da güneşe tabi olarak düşünüldüğünde 1400 yıl önceki bir bilimin bunu verebilmesi imkan dışında. Bunu daha yeni keşfetmeye başladılar. Hatta bu Rabbül Meşrikayn ve Rabbül Mağribeyn ifadesinde de hem iki doğunun hem iki batının Rabbi denirken işte biz dünyanın iki yarım küreden ibaret olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Yani Allah-u Teala bize bir sistematik oluşturmuş, bir denge, bir muvazene oluşturmuş ve bunlar da ibret alınsın ama akıl sahibi olarak tanımlıyor. Akıl sahipleri bundan ibret alırlar. Asıl akıllılık burada verilen delilleri, verilen ayetleri anlayabilme, anlamlandırabilme ve burada da Allah'a ulaşabilmenin karşılığında. Ondan dolayı biz hem bu tefekkürde bir son nefes, bir ahiret dengesi kurmakla mükellefiz. Hem de aklın hududunun olduğunu, yani bir sınırının olduğunu bir yere kadar götüreceğini, bir yerden sonra artık aklın da vazifesinin biteceğini anlamakla mükellefiz. Tabi buradaki yine o ayeti besleyen diğer ayette Bakara suresinde inne fi halqis semawati vel ardı vaktilafil leyli ven nehari ven nehari vel fulki lleti tecri fil bahri ila ahiril ayet. Ayet uzun. Burada da yine onun öncesinde yine Rahman suresinden başlayalım. Diyor ki sana yeryüzünün ihtiyaçlarını sorarlar. Yani bunlar nedir diye sorarlar. Kim verir bunu diye. Allah-u Teala ayette göklerde yerde bulunan her tür canlının gıdası Allah tarafından giderilir. O ise sayısız isim sıfatlarıyla her an sınırsız tecelli ve yaratma halindedir. Şimdi burayı iyi anlamak gerekiyor. Yani Allah-u Teala yeryüzünü yarattığı zaman, gökleri yarattığı zaman bu yaratmada aynı zamanda içerisinde yani muhtevada farklı bileşenleri de yaratıyor. Yani göklerin içerisinde bir rızık deposu var. Hı hı. İşte yağmur oradan geliyor, bulutlanıyor. Kar oradan geliyor, bulutlanıyor. Yine bir takım maddeler, mesela inna enzelna hadide diyor mesela, demiri indirdik diyor mesela. Demir bileşenin o Fe, kimyadaki bileşenin karşılığının da yine göklerden bize indirildiğini biliyoruz ve Allah-u Teala yine orada farklı farklı gaz tabakaları ve gaz kütleleri oluşturmuş. İşte bunların her birine baktığımızda işte azot mesela %78 o gökler içerisinde azot gizlemiş. %21 oksijen gizlemiş. %0,93 argon izlemiş. Onun dışında da farklı gazlarla birlikte 0,1 miktarında su buharı gizlemiş. Biz baktığımız zaman bunların hiçbirini görmüyoruz. Ya bunlar temel gazlar ve temel elementler. Bunların dışında yine bazı aeroseller oturtmuş, katı ve sıvı parçacıkları oturtmuş. Bunlar da sıvı parçaların, yani yeryüzünden buharlaşan su parçalarının gökyüzünde tutulumunu sağlıyor. Şimdi buna bir rastlantı demek, buna kendi kendine olmuş demek, yani biraz fazla hamakat olmuyor mu? Yani açıkça böyle söylemek lazım. Çünkü bilim erbabının, bilim insanlarının bu mucizatı, bu mükemmellikleri görüp ya bu nasıl bir nizamdır, nasıl bir düzendir deyip aman ya Rabbi demeleri gerekiyor. Yani burada bir varlığın, bir yaratıcının varlığını bulmaları gerekiyor, görmeleri gerekiyor. Yine karbondioksit, su buharı, yine zararlı ışınların giderildiği tabakalar. Bunu inşallah diğer programda konuşalım. Bu tabakalarda neler oluyor? Göklerin yaratılışında, gündüzün birbiri ardında gelişinde, yani insanlara faydalı şeyler taşıyarak. Burası çok mühim. Hatta deniz örneği veriliyor yağmurla birlikte. Bunu merak ettim. Acaba dedim denizde yağmur neden birbiriyle ilişkili veriliyor? Şöyle bir bilgiye ulaştım. Diyor ki %75 yağmurlar yeryüzünde denizlere dökülür. %25 kara parçalarına, topraklara dökülür. Ama o kara parçası denizdeki o buharlaşan yağmurdan da istifade eder. Yani Allah-u Teala öyle bir ricat, öyle bir dönüş, kendi içerisinde öyle bir nizamla nizam kurmuş ki birbirine değme yok, birbirine çarpma yok, birbirine hakkına tecavüz etme diye bir hadise söz konusu değil. Yani bunların her biri Allah'ın kendi kudreti içerisinde, aidiyeti ondadır. Ayetin işaretiyle. Yine her biri yaratılmış, ayrı ayrı dizayn edilmiş, her birine ayrı ayrı bir yazılım kodu dediğimiz kader takdir edilmiş. İnsan da bunun içerisinde ve yaratmanın bir gayesi var. Bu gayenin ne olduğunu da Allah belirlemiş. Yani her bir maddenin neye yarayacağını, her bir maddenin ne iş yapacağını da Cenab-ı Hak o kendi içerisindeki koduna yerleştirmiş. Yani yağmurun işte H2O dediğimiz iki hidrojen, bir oksijenden oluşan işte iki yakıcı, bir yanıcı maddenin, iki yanıcı, bir yakıcı maddenin bir araya gelip bakın yakıcı, yakıcı ve yanıcı. Onların işleri yakmak ve yanmak ama bu maddeden oluşan bileşenler bir araya geldiğinde sıvı formunu oluşturuyor.
Söndürücü oluyor.
Söndürücü oluyor. İşte onu da Cenab-ı Hak o maddenin kendi yazılımı içerisinde, kendi kodu içerisine işlemiş, oraya o özelliği yüklemiş, vermiş. Ya bugün yeryüzü bir araya gelse, bu kadar insan ve bilim adamı da bir araya toplasanız bir damla suyu bize veremezler. Bu mümkün değil. Bakın denizlere giriyorlar şimdi damıtalım, suyunu içelim diye. Ama Cenab-ı Hakk'ın gökyüzünden indirdiği yağmurun suyunun kalitesine ulaşamıyorlar.
Evet.
Şimdi biz malum evlerde bazen arıtma cihazı kullanıyoruz. Ama normal verilen suyun arıtması ne yapıyor bu sefer? İçerisindeki olmaması, alınmaması gereken minerallere de etki ederek belki suyu saflaştırıyor, temizliyor. Ama almamız gereken mineralleri de belki içinden alıyor. Yani evet. İnsan müdahalesi olduğu zaman o fayda zarara dönmeye başlıyor. Allah-u Teala o tohuma da aynı vazifeyi vermiş. Gökyüzündeki o verilen maddeleri de. Şöylece arzu ederseniz toparlayalım. Allah-u Teala bir sema arz etmiş. Bize bir sema vermiş. O semaya gök demiş, gökler demiş. Ve ona kubbe, gök kubbe adı verilmiş. Ancak biz genel itibariyle baktığımızda gördüklerimizden mi ibarettir? Yoksa bunun dışında başka gökler de var mıdır? Varsa onlar hangi muhtevadadır ve nasıl bir sistem içerisinde çalışmaktadır? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Şu an özellikle bilim bunun üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sadece bugünkü 7 tabakadan muhtevi olan atmosfer, onun dışındaki uzay tabakasına kadar çıkabildik. Ama o arada evet. Neler var? Onun üstünde başka katmanlar var mı? Bir rivayet de okumuştum. Eskilere ait olan bir rivayetlerden, hadis değil bu. Hı hı. Diyor ki, sizin görmüş olduğunuz 7 katman bir tabakadan ibarettir. Bunun üzerinde 7 tabaka daha vardır. Hatta evet. Bu Tevrat tandanslı, İncil tandanslı bir rivayetti bu metin. Bunlar şunu anlatıyor bize. Yani Allah-u Teala kullarına sadece namaz, abdest, oruç, hac değil, bununla birlikte, yani ibadet ve muamelat değil, bununla birlikte kendi azameti ilahiyesini, kendi kudreti ilahiyesini göstermek adına bir tecelli manzumesi bize takdim ediyor. Bu manzumeden de tefekkür edip kendisini bulmamızı arzu ediyor. Evet,
isteseydi bunları öğretmezdi.
Öğretmezdi.
Çıkartmazdı.
Evet, bu o ilim, alim odur, alim odur. O bilgiyi bize tecelli, yani tecelli olarak kendisine ulaşalım, kendisine hakiki değeri verelim diye.
Eyvallah. Bu katmanları o zaman dediğiniz gibi önümüzdeki hafta inşallah daha ayrıntılı bir şekilde konuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kainat Kitabından Okumalar programının bu bölümünde gökleri konuştuk, yeri ve göğü yaradan Rabbimizin kudretini konuştuk. Gökler üzerinden göklerin tefekkürü nasıl olmalı, bu aleme, bu semaya, semavata bakışımız nasıl olmalıyı konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.